Ayrım 9. Sırtımı yan komşunun duvarına yasladım. Yavaşça yere kaydım. Dizlerimi göğsüme çektim. Karanlıkta bir süre oturdum. Yıldızlara baktım. Gecenin bitmesini bekledim. Konuklarınla ilgilenmen gerekmiyor mu? Dedi tanıdık bir ses. Rahim Han duvarın dibinden bana doğru geliyordu. Bunun için bana ihtiyaçları yok dedim. Baba orada ya. Yanıma çökerken Rahim Han'ın içkisindeki buzluğa şıngırdadı. İçki içtiğini bilmiyordum. Demek ki içiyormuşum dedi. Dirseğiyle beni şakacıktan dürttü. Ama yalnızca çok özel günlerdi. Gülümsedim. Sağ ol. Kadehini bana doğru kaldırdı. İçkisinden bir yudum aldı. Baba ile ikisinin sürekli içtikleri şu filtresiz Pakistan sigaralarından bir tane yaktı. Bir keresinde evlenmeme ramak kaldığını anlatmış mıydım sana? Gerçekten mi? Rahim Han'ı evli barklı biri olarak düşünmek beni gülümsetti. Onu hep babanın ayrılmaz bir parçası, adeta ikinci benliği olarak görmüştüm. Benim de akıl hocam, edebiyat destekçim, gittiği her yolculuktan bana bir armağan getirmeyi asla unutmayan dostumdu. Ama bir koca, bir baba, başını evet anlamında salladı. Doğru söylüyorum, 18 yaşındaydım, adı Hümeyra'ydı. Bir Hazara'ydı, komşumuzun hizmetkarının kızı. Bir peri kadar güzeldi. Kumral saçlar, iri ela gözler, hele o gülüşü, onu hala duyabiliyorum. Bardağını çevirdi, babamın elma bahçesinde gizlice buluşurduk. Tabii gece yarısından, el ayak çekildikten sonra. Ağaçların altında gizlenirdik, elini tutardım. Seni utandırıyor muyum Emir? Biraz dedim. Seni öldürmez merak etme dedi, sigarasından bir nefes alarak. Her neyse, bir hayalimiz vardı. Büyük, gösterişli bir düğün yapacak, Kabil'den Kandahar'a kadar bütün akrabaları, dostları çağıracaktık. Ben çini döşeli bir avlusu, geniş pencereleri olan kocaman bir ev yaptıracaktım. Bahçeye meyve ağaçları dikecek, yeryüzünün bütün çiçeklerini yetiştirecektik. Bir de çocuklarımızın oynayacağı bir çimenliğimiz olacaktı. Cumaları ben camiden dönünce herkes bizim evde toplanacak, yemeği bahçede kiraz ağaçlarının altında hep birlikte yiyecek, kuyudan yeni çekilmiş suyu içecektik. Sonra çocuklarımız kuzenleriyle oynarken biz çaylarımızı yudumlayıp tatlarımızı yiyecektik. Viskisinden iri bir yudum aldı, öksürdü. Bunu söylediğim zaman babamın yüzünü bir görmeliydin. Annem düşüp bayıldı. Kız kardeşlerim yüzüne su çarpmak zorunda kaldılar. Onu yelpazelediler. Bana yiyecekmiş gibi bakıyorlardı. Annemin boğazını kesmiştim sanki. Erkek kardeşim Celal babamın engellemesine kalmadan koşup av tüfeğini kaptı. Rahim Han acı acı güldü. Hümeyra ile ikimiz bütün dünyaya karşı. Sana şu kadarını söyleyeyim Emircan. Sonuçta mutlaka dünya kazanır. Düzen böyle. Ne oldu peki? Babam aynı gün Hümeyra ile ailesini bir kamyona bindirdi. Hazaracat'a postaladı. Onu bir daha hiç görmedim. Üzüldüm dedim. Belki de böylesi daha iyi oldu. Dedi Rahim Han omuz silkerek. Kız çok acı çekerdi. Ailem onu asla kabullenmezdi. Ayakkabılarını cilalattığın birine ertesi gün kızım diyemezsin. Bana baktı. Biliyor musun benimle her şeyini konuşabilirsin Emircan istediğin zaman. Biliyorum dedim güvenmez bir ifadeyle. Beni uzun uzun süzdü, konuşmamı bekler gibiydi. Kara dipsiz gözler aramızdaki dillendirilmemiş bir sırrı araştırıyordu. Az kaldı ona söyleyecektim, her şeyi anlatacaktım. Peki ama hakkımda ne düşünürdü? Gayet haklı olarak benden nefret ederdi. Al, bana bir şey uzattı. Az kaldı unutuyordum, doğum günün kutlu olsun. Kahverengi deri ciltli bir defterdi. Parmaklarımı sırtındaki altın yaldızlı dikişleri gezdirdim. Deriyi kokladım. Öykülerin için dedi. Tam ona teşekkür edecektim ki bir patlama oldu, gökyüzü aydınlandı. Havai fişekler. Hemen eve seyirttik. Bütün konukları bahçede toplanmış gökyüzüne bakarken bulduk. Çocuklar çatırtıları, onu izleyen ıslıksı hışırtıları çığlıklarla haykırışlarla karşılıyordu. İnsanlar göz kamaştırıcı tomurcukları, çan şeklinde dağılan çiçek buketleri halinde akan kıvılcım sağanaklarını alkışladı. Her birkaç saniyede bir arka bahçe kırmızı, yeşil, sarı çakımlarla aydınlanıyordu. Bu ışık patlamalarının birinde yaşadıkça unutmayacağım bir şey gördüm. Hasan gümüş bir tepsiden asefle veliye meşrubat sunuyordu. Işık titreşti, bir tıslama, bir çatırtı duyuldu, sonra turuncu bir ışık demeti patladı. Asef sırıtıyor, işaret parmağının boğumuyla Hasan'ın göğsünü dürtüklüyordu. Sonra çok şükür karanlık. Ertesi sabah odamda yere oturdum, armağan paketlerini açmaya koyuldum. Bu zahmete neden girdiğimi bilmiyordum. Çünkü onları keyifsizce şöyle bir baktıktan sonra odanın bir köşesine fırlatıyordum. Oradaki yığın gittikçe büyüyordu. Bir polaroid fotoğraf makinesi, transistörlü bir radyo, gösterişli bir elektrik getiren ve içinde para bulunan sayısız zarf. Ne bu parayı harcayacaktım, ne de radyoyu dinleyecektim. Elektrikli trense odamdaki raylarda bir kez olsun gezinmeyecekti. Bunların hiçbirini istemiyordum. Hepsine kan bulaşmıştı. O turnuvayı kazanmasaydım, baba benim için böyle bir parti asla vermezdi. Babadan iki armağan aldım. Bir tanesi mahalledeki bütün çocukları kıskançlıktan çatlatacak bir şeydi. Yepyeni bir Chevy Stingray, bisikletlerin kralı. Kabil'de yalnızca bir avuç çocuğun Stingray vardı. Artık onlardan biri de bendim. Tutma yerleri siyah kauçuktan, uçları havaya kalkık gidonu ve o ünlü muz biçimindeki selesi. Jantları altın rengi, çelik gövdesi elma şekeri kırmızısıydı ya da kan kırmızısı. Hangi çocuk olsa bisiklete atlar, mahalleyi turlardı. Birkaç ay önce olsaydı ben de aynı şeyi yapardım. Beğendin mi dedi baba kapımın eşiğinden. Koyun gibi gülümsedim. Çabucak teşekkür ettim. Keşke elimden biraz daha iyisi gelseydi. Sonra sordu. Arabayla gezelim mi? Yarım ağızda yapılmış bir davetti. Belki daha sonra. Biraz yorgunum. Elbette dedi. Baba. Evet. Havai fişekler için teşekkür ederim dedim. Baştan sağma bir teşekkürdü. Biraz dinlen dedi odasına doğru yürürken. Babanın verdiği öteki armağan onu aşmamı beklememişti. Bir kol saatiydi. Kadranı mavi, şimşek biçimindeki akreple yelkovanı ise altın sarısıydı. Koluma takıp denemedim bile. Köşedeki oyuncak yığınının üstüne attım. O tepeciye fırlatmadığım tek hediye Rahim Han'ın verdiği deri kaplı defter oldu. Bana kanlı gelmeyen tek armağandı. Yatağımın kenarına oturdum. Defterin sayfalarını çevirdim. Rahim Han'ı ve Hümeyra'yı düşündüm. Babasının bu evliliğe karşı çıkmasının sonuçta hayırlı olduğunu söylemişti. Kız çok acı çekerdi. Kaka Hümayun'un projektörünün aynı diyada takılıp kalması gibi zihnimde hep aynı imge çakıp sönüyordu. Hasan başı öne eğik Asef'le Veli'ye içecek sunuyor. Belki de böylesi daha iyi olacaktı. Acısı azalacaktı. Benimki de elbette. Her halükarda şurası iyice aydınlanmıştı. İkimizden birinin gitmesi gerekiyordu. Aynı gün öğleden sonra bisikleti ilk ve son gezisine çıkardım. Mahallede birkaç tur attım, sonra döndüm. Araba yolundan arka bahçeye doğru sürdüm. Ali ile Hasan dün geceki partinin pisliğini temizlemekteydi. Kağıt bardaklar, buruşuk peçeteler, boş meşrubat şişeleri dört bir yana saçılmıştı. Ali iskemleleri katlıyor, duvarın dibine diziyordu. Beni görünce el salladı. Ben de ona el salladım. Selam Ali. Bir parmağını kaldırıp beklememi işaret etti. Toparlayarak kulübesine gitti. Bir dakika sonra çıktığında elinde bir şey tutuyordu. Dün gece Hasan'la sana bunu verecek fırsatı bulamadık dedi paketi uzatırken. Sana layık değil Emir Ağa. Değersiz bir şey. Umarız beğenirsin. Doğum günün kutlu olsun. Boğazıma bir yumru tıkandı. Sağ ol Ali dedim. Keşke bana bir şey almasalardı. Paketi açtım. Yepyeni bir şahname ile karşılaştım. Parlak, ciltli bir kapağı vardı. Her öykünün altında da rengarenk, göz alıcı çizimler. İşte yeni doğan oğluna, Kâhi Hüsrev'e bakan Ferengiz. Ya da ordusunun başında, atını dört nala süren, kılıcını çekmiş Efreziyap. Ve tabii oğlunda, savaşçı Sohrab'da ölümcül bir yara açan Rüstem. Çok güzel dedim. Hasan, sendeki kitabın eskidiğini, yıprandığını söyledi. Bazı sayfaları da eksikmiş dedi. Bu kitaptaki bütün resimler mürekkep ve kalemle, elle çizilmiş diye ekledi gururla. Ne kendisinin ne de oğlunun okuyabildiği kitaba bakarak. Harika dedim. Öyleydi. Üstelik anladığım kadarıyla ucuz da değildi. Ali'ye değersiz olan kitap değil, benim demek istedim. Yeniden bisikletime atladım. Hasan'a benim için teşekkür et. Kitabı odamın köşesindeki oyuncak yığının üzerine bıraktım. Ama gözlerim ikide bir takılıyordu. Bunun üzerine en alta soktum. O gece yatağa girmeden önce babaya yeni saatimi görüp görmediğini sordum. Ertesi sabah Ali mutfaktaki kahvaltı sofrasını kaldırıncaya kadar odamda bekledim. Bulaşıkları yıkamasını, tezgahları silmesini bekledim. Yatak odamın camından dışarıya baktım. Ali ile Hasan'ın boş, tekerlekli alışveriş arabasını sürerek pazara gitmelerini bekledim. Sonra armağan yığınındaki zarflardan birkaç tanesinin içindeki parayı ve kol saatini alıp dışarıya süzüldüm. Babanın çalışma odasının önünde bir an durakladım, içeriye kulak kabarttım. Sabahtan beri içerideydi, telefon görüşmeleri yapıyordu. Şimdi de birisiyle konuşuyor, gelecek hafta yapılması gereken bir halı teslimatından söz ediyordu. Alt kata indim, bahçeyi geçtim, yeni dünya ağacının yanındaki Ali ile Hasan'ın yaşadığı müştemilata girdim. Hasan'ın döşeğini kaldırdım, yeni saati ve banknotları altına soktum. 30 dakika kadar bekledim, sonra babamın kapısını çaldım ve Rezil Yalanlar dizisinin sonuncusu olduğunu umduğum şeyi söyledim. Yatak odamın penceresinden et, nan, meyve ve sebze yüklü arabayı eve doğru iten Ali ile Hasan'ı seyrettim. Babanın evden çıktığını, Ali'nin yanına gittiğini gördüm. Seslerini duyamıyordum ama ağızları oynadığına göre konuşuyorlardı. Baba eliyle evi gösterdi. Ali başını salladı. Ayrıldılar. Baba yeniden eve girdi. Ali Hasan'ın peşinden kulübeye yöneldi. Birkaç dakika sonra baba kapıma vurdu. Çalışma odama gel dedi. Hep birlikte oturup konuşacak. Bu meseleyi çözeceğiz. Babanın odasına gittim. Deri kanepelerden birine oturdum. Ali ile Hasan'ın yanımıza gelmesi 30 dakika kadar sürdü. Her ikisi de ağlamıştı. Kızarmış, şişmiş gözlerinden belliydi. Babanın karşısında el ele durdular. İnsanların canını böylesine yakmayı ne zaman ve nasıl öğrendiğimi merak ettim. Baba doğruca konuya girdi. Bu parayı çaldın mı? Emir'in saatini çaldın mı Hasan? Hasan'ın cılız, çatlak bir sesle verdiği yanıt tek kelimeydi. Evet. Yüzüme tokat giymişçesine irkildim. Yüreğim ağırlaştı. Gerçeği haykırmaya hazırlandım. Sonra anladım. Bu Hasan'ın benim için yaptığı son fedakarlıktı. Hayır deseydi baba ona inanırdı. Çünkü Hasan'ın asla yalan söylemediğini hepimiz bilirdik. Ve baba ona inandığı zaman ben suçlanacaktım. Durumu, gerçekte kim olduğumu açıklamak zorunda kalacaktı. Baba beni asla, asla bağışlamayacaktı. Aynı anda dank etti. Hasan biliyordu. O geçitte olup biten her şeyi gördüğümü, orada öylece durup kılımı bile kıpırdatmadığımı biliyordu. Ona ihanet ettiğim bilmesine karşın beni bir kez daha, belki de son kez kurtarıyordu. O an onu bütün yüreğimle sevdim. Hiç kimseyi sevmediğim kadar çok sevdim ve ona otların arasındaki yılan olduğumu, göldeki canavar olduğumu söylemek istedim. Bu özveriye değmezdim. Ben bir yalancıydım, bir hain, bir hırsızdım. Bunları söylerdim de ama içimdeki bir şey, küçücük bir parçam memnundu. Bütün bunların yakında sona ereceğine seviniyordu. Baba onları kovacak, biraz üzülecek ama yaşam devam edecekti. İşte bunu istiyordum. Devam etmeyi, unutmayı, taze bir başlangıç yapmayı. Yeniden soluk alabilmek istiyordum. Ama babanın söylediklerini duyunca afalladım. Seni affediyorum. Affetmek mi? Ama hırsızlık bağışlanamayacak tek suç değil miydi? Bütün günahların anası. Bir insanı öldürdüğün zaman bir yaşam çalarsın. Karısını bir kocadan, çocuklarını bir babadan mahrum edersin. Yalan söylediğin zaman bir insanın gerçeğe ulaşma hakkını çalmış olursun. Aldattığın zaman bir insanın doğruluk, adalet hakkını elinden alırsın. Çalmaktan daha büyük bir kötülük yoktur. Baba, benim kucağına oturtup bunları söylememiş miydi? Öyleyse nasıl olur da Hasan'ı bağışlardı? Ayrıca baba, bunu bile bağışlarken istediği evlat olamadığım için beni neden bağışlamıyordu? Neden? Biz gidiyoruz ağa efendi dedi Ali. Ne? Babanın yüzündeki kan çekiliverdi. Artık burada yaşayamayız. Ama onu affettim. Ali duymadın mı dedi baba. Burada yaşamak bizim için artık olanaksız ağa efendi. Gidiyoruz. Ali Hasan'ı kendine çekti. Kolunu oğlunun omzuna doladı. Koruyucu bir devinimdi. Ali'nin onu kimden koruduğunu biliyordum. Ali benden yana bakınca gözlerindeki o soğuk bağışlamaz anlamdan. Hasan'ın ona her şeyi anlattığını anladım. Asef'le arkadaşlarının yaptıklarını, uçurtmayı, beni. Tuhaf ama birisi gerçekte kim olduğumu, nasıl biri olduğumu öğrendiği için memnundum. Rol yapmaktan yorulmuştum. Para ya da saat umurumda bile değil dedi baba. Kolları açık, avuçları yukarıya dönüktü. Bunu neden yaptığını anlayamıyorum Ali. Olanaksız demekle neyi kastediyorsun? Kusura bakma ağa efendi. Eşyalarımızı topladık bile, kararımızı verdik. Baba yüzünde acılı, donuk bir parıltı ayağa kalktı. Ali... Size iyi bakmadım mı? Sana ve Hasan'a iyi davranmadım mı? Sen hiç sahip olamadığım ağabeyimdin Ali. Bunu biliyorsun. Lütfen, lütfen bunu yapma. Durumu daha da zorlaştırma ağa efendi dedi Ali. Ağzı seyirdi. Bir an için ekşiyen bir yüz görür gibi oldum. İşte o zaman verdiğim acının derinliğini kavradım. Bu insanlarda yol açtığım kederin zifiri karanlığını. Ali'nin felçli yüzü bile acısını maskeleyemiyordu. Hasan'la göz göze gelmeye çalıştım ama başı öne eğik, omuzları kamburdu. Gömleğinin kenarından sarkın ipliği çevirip duruyordu. Baba yalvarmaya başladı. Hiç olmazsa nedenini söyle, bilmem gerek. Ali babaya nedenini söylemedi. Tıpkı hırsızlığını itiraf ederken Hasan'a itiraz etmediği gibi. Bunun nasıl olduğunu asla anlayamayacağım ama ikisini o loş kulübede ağlarken Hasan'ı beni eli vermemesi için babasına yalvarırken açık seçik görebiliyordum. Ali'nin verdiği sözü tutmak için de insanüstü bir çaba harcadığını tahmin bile edemiyordum ama. Bizi otobüs durağına götürür müsün? Sizi men ediyorum diye kükredi baba. Beni duydun mu? Gitmeni yasaklıyorum. Kusura bakma ama beni hiçbir şeyden men edemezsin ağa efendi dedi Ali. Artık burada çalışmıyoruz. Nereye gideceksiniz? Babanın sesi çatallaştı. Hazaracat'a. Kuzeninin yanına mı? Evet. Bizi otobüs durağına götürür müsün ağa efendi? O zaman baba daha önce hiç görmediğim bir şey yaptı. Ağladı. Bu beni korkuttu. Yetişkin bir erkeğin ağladığını görmek. Babalar ağlamazdı ki. Lütfen dedi baba. Ama Ali peşindeki Hasan'la birlikte çoktan kapıya doğru dönmüştü bile. Babanın bunu söyleyiş biçimini yaşadıkça unutmayacağım. Bu yalvarıştaki acıyı, korkuyu. Kabil'de yazları çok ender yağmur yağardı. Masmavi gökyüzü yüksek, derin olurdu. Güneşse ensenizde gezinen bir ütü. Hasan'la baharda taş sektirip durduğumuz dereler kurur, yanımızdan geçen çekçek arabaları yerden toz kaldırırdı. Erkekler 10 rekatlık öğle namazı için camilere gider, sonra da buldukları bir gölgeye sığınıp kestirir, akşamüstü serinliğini beklerdi. Yaz tıklım tıkış, havası sınıflarda Kur'an'dan ayet ezberleyerek, o dil dönmez, çetrefil Arapça sözcüklerle boğuşarak geçen uzun okul günleri demekti. Molla tek düze sesiyle mırıldanıp dururken okul avlusunun hemen karşısındaki abdesthaneden bok kokusu taşıyan esintiye, düştü düşecek tek bir basketbol çemberinin altındaki tozları kaldıran sıcak rüzgara katlanmak, sağınıza solunuza konan sinekleri avlamak demekti. Ama babanın Ali ile Hasan'ı otobüs garına götürdüğü gün yağmur yağdı. Önce fırtına bulutları gökyüzünü demir grisine çevirdi. Birkaç dakikaya kalmadan da yağmur tabakalar halinde boşandı. Suyun hiç kesilmeyen sabit tıslaması kulaklarımda zonkluyordu. Baba onları Bamiyan'a kadar götürmeyi önermiş ama Ali kabul etmemişti. Yatak odamın sular sızan bulanık camından bütün varını yoğunu koyduğu o tek bavulu babanın kapının önünde bekleyen arabasına taşıyan Ali'yi seyrettim. Hasan sıkıca dürülüp bir sicimle bağlanmış olan döşeğini sırtına vurmuştu. Bütün oyuncaklarını geride o döküntü kulübede bırakmıştı. Onları ertesi gün odanın bir köşesinde üst üste yığılmış bir halde buldum. Tıpkı odamdaki doğum günü armağanları gibi. İri yağmur damlaları camımdan kayıyordu. Baba bagajın kapağını kapadı. Şimdiden ıslanmıştı. Sürücü tarafına doğru ilerledi, içeriye eğildi. Arka koltukta oturan Ali'ye bir şeyler söyledi. Fikrini değiştirmesi için son bir deneme belki. Bir süre böyle konuştular. Bir elini arabanın tepesine dayamış, İki büklüm baba sırılsıklandı. Sonra doğruldu. Doğduğum günden bu yana bildiğim yaşamın o çökük omuzlarda sona erdiğini gördüm. Baba arabaya bindi. Farlar yakıldı. Bir çift ışıklı boru yağmuru deldi. Bu Hasan'la birlikte izlediğimiz Hint filmlerinden biri olsaydı tam da bu noktada dışarıya fırlar, yalın ayak sağa sola su sıçratarak koşardım. Arabanın peşine düşer, durması için çığlık çığlığa bağırırdım. Hasan'ı arka koltuktan dışarı çeker, gözyaşlarım yağmur damlalarına karışırken ona üzgün, çok üzgün olduğumu söylerdim. Sağınağın altında kucaklaşırdık. Ama bu bir Hint filmi değildi. Evet, üzgündüm ama ne ağladım ne de arabayı kovaladım. Babanın arabasını kaldırımdan uzaklaşışını, ağzından çıkan ilk sözcük benim adım olan kişiyi götürüşünü seyrettim. Baba sokağın köşesinden defalarca misket oynadığımız yerden sola dönerken arka koltuğa çökmüş olan Hasan'ın bulanık görüntüsünü son kez bir anlığına yakalayabildim. Geri çekildim. Artık tek görebildiğim pencere camlarının gerisindeki erimiş gümüşe benzeyen sağanaktı.